Ayrım 12. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 148. 16. Aşk mektubu nasıl yazılır? Gözlerinden çıkan efsunlu oklar. Raya'ya ilk mektubu yazmaları çok vakitlerini aldı. Mektuba başladıklarında 1979'un Şubat ayında Milliyet gazetesinin ünlü köşe yazarı Celal Salik Nişantaşı'nda sokakta vurulup öldürülmüş. İran Şahı ülkesini terk ederken Ayetullah Hümeyni uçakla Tahran'a gelmişti. Bu olayları daha gerçekleşmeden tahmin ettiklerini ileri süren Mardinli bulaşıkçı çocukları da öngörülerinden aldıkları cesaretle Mevlüt ile Ferhat'ın gece sohbetlerine katılıyor, aşk mektubu konusunda fikir veriyorlardı. Fikir alışverişini herkese açık yapan şey Mevlüt'ün bitip tükenmez iyimserliğiydi. Aşkıyla alay ettikleri zaman aldırmıyor, gülümsüyordu. Ona hediye olarak elma şekeri al ya da garsonum diye değil yemek sanayinde çalışıyorum diye yaz ya da amcanın arsanıza el koyduğunu da yaz diye laf sokuşturmalarında Mevlüt asla kararsızlık geçirmez, içtenlikle gülümsedikten sonra konuyu ciddiyetle çatışmaya devam ederdi. Aylar süren uzun tartışmalardan sonra mektupların Mevlüt'ün kadınlar hakkındaki hayallerine değil, Raya hakkındaki bildiklerine dayanması gerektiğine karar verdiler. Mevlüt'ün Raya hakkında bildiği tek şey gözleri olduğu için mektuplarda bu konuyu işlemek en mantıklısıydı. Geceleri karanlık sokaklarda yürürken o gözleri birden karşımda görüyorum dedi bir gece Mevlüt. Senin gözlerini diye yazmıştı bu cümleyi çok beğenen Ferhat mektup müsveddesine. Aslında gece sokaklarda yürümeyi boza satıcılığını hatırlatacağı için yazmamak gerektiğini de söylemişti Ferhat ama Mevlüt dinlememişti. Çünkü bir gün elbette Raiha Mevlüt'ün bozacı olduğunu öğrenecekti. Gözlerinden çıkan efsunlu oklar yüreğime saplanıyor ve beni esir ediyor diye yazdı Ferhat bitip tükenmez kararsızlıklardan sonra ikinci cümle olarak. Efsunlu fazla kitabi bir kelimeydi. Ama Mardinli çocuklardan biri bizim orada bu kelimeyi söylerler deyince ona meşruiyet kazandırmıştı. Bu iki cümleye karar vermeleri iki haftalarını almıştı. Mevlüt geceleri boza satarken bu iki cümleyi kendi kendine ezberden tekrarlar, üçüncü cümlenin ne olması gerektiğini düşünüp sabırsızlanırdı. Esirin oldum, bakışların kalbime işledikten sonra senden başka bir şey düşünemez oldum. Hem Mevlüt'ün hem Ferhat'ın üzerinde hemen anlaştıkları bir cümleydi bu. Çünkü göz göze gelmelerinin Mevlüt'ü neden esir ettiğini Raiha anlamalıydı. Bu üçüncü cümleyi yazdıkları gecelerin birinde Mardinli bulaşıkçıların daha rahat ve iyimser olanı ''Abi gerçekten sen bu kızı bütün gün düşünüyor musun?'' diye sordu. Ve Mevlüt'ün bir an sessiz kaldığını görünce de özür diler gibi sorusunu açıkladı. ''En sonunda bir an gördüğün kızın sesini düşüneceksin ki.'' ''İşte onu yazıyoruz ya salak herif.'' dedi Ferhat Mevlüt'ü koruyan lüzumsuz bir öfkeyle. ''Gözlerini düşünüyor işte.'' Yok abi yanlış anlama ben Mevlüt abimin aşkına hak veriyorum saygı duyuyorum ama bir ihtimal kusura bakma ortaya bu fikri attığım için ama kızı tanırsa insan daha da çok aşık olurmuş gibi geliyor bana. Nasıl yani dedi Ferhat. Bizim Mardinli bir arkadaş var yukarıda Eczacıbaşı'nın ilaç fabrikasında çalışıyor. Her gün kendi yaşındaki bir kızı paketlemede görüyor. Kız paketlemedeki diğer kızlar gibi mavi önlük giyiyor. Bizim Mardinli ile kız her gün 8 saat hem karşı karşıya çalışıyorlar hem de iş gereği konuşuyorlar. Bizim arkadaş önce tuhaf duygular duyuyor, kimyası bozuluyor, revire çıkıyor. Yani önce anlamıyor bile bu kıza aşık olduğunu, kabul edemiyor hatta. Çünkü aslında kızın ne gözü ne de herhangi bir yeri güzel de değilmiş. Ama sırf her gün onu görüp arkadaşlık ettiği için çok kötü aşık oldu. Bu mümkün mü? Sonra ne oldu diye sordu Mevlüt. Kızı başkasına verdiler. Arkadaş Mardin'e dönünce intihar etti. Mevlüt bir an aynı akıbete uğramaktan korktu. Kendisiyle göz göze gelmeye Raiha ne kadar niyet etmişti. Mevlüt rakı içmediği gecelerde karşılaşmanın rastlantısal yanını gerçeklikle itiraf ederdi. Ama aşkı derinden hissedince böyle yüce bir duygunun ancak Cenab-ı Allah'ın istemesiyle mümkün olabileceğini söylerdi. Ferhat ise bir anlık bakışmada Raiha'nın niyet ettiği bir şey olduğunu Mevlüt söylesin çok istedi. Böylece düşündüm ki sen zalimane niyet etmeseydin manalı bakışınla yol kesip bir harami gibi gönlümü çalmazdın cümlesini yazdılar. Cümle içinde Raiha'ya sen demek kolaydı da mektubun başında ona Mevlüt'ün nasıl hitap edeceği konusunda hiç karar veremediler. Bir gece Ferhat en güzel aşk mektupları ve mektup örnekleri adlı bir kitapla geldi. kitabın sayfalarından seçtiği hitap biçimlerini ciddiye almak için yüksek sesle okudu ama her seferinde Mevlüt karşı çıkıyordu ona. Raya'ya bayan diye hitap edemezdi. Sayın bayan da, küçük hanım da aynı şekilde tuhaftı. Yine de küçük kelimesi yerindeydi. Sevgilim, güzelim, dostum, meleğim, bir tanem gibi şeyleri de Mevlüt laubali buluyordu. Kitap ilk mektupların laubali olmaması için uyarılarla doluydu. Mevlüt o akşam Ferhat'tan kitabı almış ve dikkatle okumaya başlamıştı. Baygın bakışlı, cin bakışlı, sır bakışlı gibi girişleri de Mevlüt beğendiyse de bunların yanlış anlaşılabileceğinden korkuyordu. Ancak haftalar sonra 19 cümle yazıp mektubu bitirirlerken süzgün bakışlımın iyi bir hitap olduğuna karar verdiler. Fakat getirdiği kitabın Mevlüt'e ilham verdiğini görünce yenilerini aradı. Halk şiirleri, pehlivan hikayeleri, İslam ve seks, gerdek gecesi ne yapmalıyız, Leyla ile Mecnun, İslami rüya tabirleri gibi sevilen konularda taşraya kitap yollayan Baba Ali'nin eski kitapçılarının tozlu depolarında dolaştıktan sonra 6 tane aşk mektubu yazma rehberi daha bulup arkadaşına getirdi. Mevlüt, eski kitapların kağıttan kapaklarındaki resimleri, mavi gözlü, kumra saçlı, tırnakları ve dudaklarını kırmızıya boyalı, bembeyaz tenli kadınların ve kravatlı erkeklerin, Amerikan filmlerindekilere benzer pozlarına uzun uzun bakar, hoş kokulu sararmış sayfalarını yemek bıçağıyla özenle keser ve vakti olduğunda, yani ya sabah yoğurt satmaya çıkmadan önce ya da gece boza satışından döndükten sonra tek başına kalabiliyorsa, mektup örneklerini, yazarların aşıklara öğütlerini dikkatle okurdu. Birbirine çok benzeyen kitapların ortak bir yapısı vardı. Mektuplar, aşıkların yaşayabileceği ilk rastlaşma, bakışma, karşılaşma, buluşma, mutluluk, özlem, tartışma gibi durumlara göre sıralanmıştı. Mevlüt, mektuplarda kullanabileceği ifadeler, kalıplar aramak için bu kitapların son sayfalarını okurken, her aşk hikayesinin zorunlu olarak çeşitli aşamalardan geçeceğini öğrendi. Kendisiyle Raiha daha işin başındaydılar. Bazı kitaplarda aşık erkeğin yazacağı mektuplarla birlikte kızın ona vereceği cevaplar da vardı. Aşk acısı, naz yapma zevki ve hayal kırıklığı yaşayan çeşit çeşit insan Mevlüt'ün hayalinde canlanıyor. Bir roman okur gibi başkalarının hayatlarını keşfederken kendi durumunu bu kişilerin insanlığı ile kıyaslıyordu. İlgisini çeken bir başka konu başarısızlıkla, ayrılmayla biten aşklardı. Evlilikle sonuçlanmayan aşk maceralarının sonunda tarafların birbirlerine yazdıkları aşk mektuplarını geri isteyebileceğini de bu kitaplardan öğrendi Mevlüt. "Allah korusun, işler kötü gider de Raiha bana yazacağı mektuplarını geri isterse veririm," dedi bir akşam ikinci kadeh rakıdan sonra. "Ama benim ona yazacaklarımı asla istemem geriye. Kıyamete kadar Raiha'da kalabilir." Rehber kitaplardan birinin kapağında filmlerden çıkma Avrupa'yı bir çift hem duygulu hem de şiddetli bir aşk tartışması yürütürken hemen önlerindeki masada pembe bir kurdele ile bağlanmış bir mektup destesiyle birlikte resmedilmişlerdi. Mevlüt Raiha'ya o kalın destedekileri kadar en azından 150-200 mektup yazmaya azmetti. Mektupların kağıdı, kokusu, zarfı ve tabii yanında olacakları hediye ile de Raiha'yı tavlaması gerektiğini anladı. Sabaha kadar tartışıyorlardı. Mesela mektuba nereden alacakları, hangi kokuyu sürerlerse daha iyi olacağını bütün hüzünlü sonbahar boyunca sabaha kadar araştırmışlar, kimi ucuz kokuları denemişlerdi. Mektupla birlikte bir de tam bir göz şeklinde nazar boncuğu yollamalarının en manidar hediye olacağına karar verdikleri günlerde bir başka mektup Mevlüt'ü telaşlandırdı. Kaba saman kağıttan yapılma bir devlet zarfına konmuş olan mektup elden ele geçip Süleyman tarafından bir akşam Mevlüt'e verildiğinde pek çok kişi içeriği biliyordu. Atatürk Lisesi ile ilişkisi kesilen Mevlüt'ü askerlik yapması için devlet köyde aramaya başlamıştı. Mevlüt'ün Raiha'ya yollayacağı nazar boncuğu ile mendili seçmek için Sultan Hamam'a, Kapalı Çarşı'ya Ferhat'la gittiği günlerde Beyoğlu Karakolu'ndan ilk sivil polis lokantaya gelip Mevlüt'ü sormuş, hazırlıksız olmalarına rağmen lokanta çalışanları böyle durumlarda İstanbul'da herkesin yaptığı gibi "Ha o mu? O köye döndü." demişlerdi. "Şimdi köye jandarma yollayıp orada da olmadığının anlamaları iki ayı alır," dedi Kürt Kadri. "Senin yaşta askerden kaçanlar ya da zora gelemeyen kibar zengin çocuklarıdır. Ya da 20 yaşında bir dümen çevirip para kazanmaya başlayıp kovaları doldururken dümeni bırakamayanlardandır." "Kaç yaşındasın sen Mevlüt?" "22." katır kadar olmuşsun sen. Git askeri. Bu lokanta batıyor. Sizin de kazandığınız para para değil. Askerden, dayaktan mı korkuyorsun? Korkma, yersin dayağını biraz ama ordu adildir. İtaat edersen senin gibi temiz yüzlü bir çocuğu çok dövmezler. Mevlüt hemen askere gitmeye karar verdi. Dolmabahçe'deki Beyoğlu askerlik şubesine inip mektubu oradaki komutana gösterirken, rütbesini çıkaramadığı bir başka komutan yanlış yerde dikildiği için hafifçe azarladı onu. Mevlüt korktu ama dehşete de kapılmadı. Caddeye çıktığında askerden sonra da normal hayata döneceğini hissetti. Babasının kararını sevinçle karşılayacağını düşündü. Kültepe'ye gidip onu gördü. Öpüştüler, barıştılar. Evi bu boş haliyle daha da kasvetli ve hüzünlü gözüktü gözüne. Mevlüt hayatının 10 yılını geçirdiği bu odayı şimdi ne çok sevdiğini anladı. Mutfak dolabını açtı. Raftaki eğri eski tencere, paslı şamdanla kör çatal bıçak içlendirdi onu. Dut tepeye bakan pencerenin kurumuş macunu ıslak gecede eski bir hatıra gibi kokuyordu. Ama geceyi orada babasıyla geçirmekten korktu. "Amcanlara gidiyor musun?" dedi babası. "Hayır, hiç görmüyorum onları," dedi Mevlüt. Babasının bunun doğru yol olmadığını bildiğini bilerek. Eskiden olsa bu kadar hassas bir konuda böyle pervasız bir yalan hemen söyleyemez, babasını az üzecek ama yalan olmayan bir cevap bulurdu. Kapıda bayramdan bayrama yaptığı şeyi yaptı. Babasının elini saygıyla öptü. "Askerde adam olursun artık," dedi Mustafa Efendi oğlunu uğurlarken. Son anda babası niye kalbini kıracak bu küçümseyici sözü söylemişti. Kültepe'den aşağı otobüs durağına yürürken Mevlüt'ün gözleri hem bu yüzden hem de linyit kömürü dumanlarından nemliydi. 3 hafta sonra Beşiktaş'taki askerlik dairesine gittiğinde acemi eğitimini Burdur'da yapacağını öğrendi. Bir an Burdur'un nerede olduğunu unuttu da telaşa kapıldı. "Abi hiç merak etme, haremden Burdur'a her akşam 4 otobüs kalkıyor," dedi. Akşam Mardinli çocuklardan daha silik olanı, şirketlerin adlarını saydı. "En iyisi Gazanfer Bilge'dir," dedikten sonra "ne güzel işte," diye devam etti. "Askere gidiyorsun ama gönlünde bir sevgilinin adı, aklında da onun gözleri var. Mektup yazdığın bir sevgilin varsa askerlik çok kolay geçer abi. Nereden mi biliyorum? Bizim Mardinli bir arkadaş." 17. Mevlüt'ün askerlik günleri. "Evin mi burası senin?" 2 yıla yakın askerlik süresi boyunca Mevlüt taşra kentleri, ordu, diğer erkekler ve kalabalık içerisinde dikkat çekmeden var olmak konusunda o kadar çekişe yerendi ki askere gitmeden adam olunmayacağı sözüne hak verdi. Hatta kendisi de bu sözün bir başka çeşidini askere gitmeden erkek olunmazı söylemeye başladı. Çünkü aslında askerde en çok kendi gövdesinin ve erkekliğinin varlığı ve kırılganlığını keşfetti. Mevlüt eskiden, yani adam olmadan önce, gövdesiyle ruhu ve düşünceleri arasında bir ayrım yapmaz. Hepsine birlikte ben derdi. Askerde ise gövdesine tam sahip olamayacağını, hatta onu komutanlarına teslim ederse hiç olmazsa ruhunu kurtarabileceğini ve bu sayede düşünce ve hayallerine sahip olabileceğini daha ilk muayenede anladı. Hasta olup farkında olmayan garibanların, veremli satıcılar, miyop işçiler, sağır yorgancılar ve aslında hasta olmayıp doktorlara rüşvet vererek askerlikten kaçan zengin uyanıkların askerlikten muaf tutulacağı meşhur ilk muayenede, "Çıkar çocuğum üstündekileri, burası asker ocağı, hepimiz erkeğiz," demişti yaşlı bir hekim Mevlüt'ün utandığını görünce. Mevlüt bu tatlı dilli doktora güvenip soyunmuş ve hemen muayene edileceğini sanmıştı ama üzerinde kendi gibi bir tek don olan başka işsiz güçsüz yoksul erkeklerle bir sıraya sokmuşlardı onu. Kimsenin atletini, pantolonunu bir kenara bırakmasına çalınır diye izin verilmiyordu. Sıradakiler camiye giren müminler gibi ayakkabılarını tabanlarını birbirine değdirerek eline almış, üstlerine tek tek katladıkları elbiselerini yerleştirmiş, en üstte de muayene yapan doktorların damgalayıp imzalayacağı muayene evrağını koymuş bekliyorlardı. Soğuk bir koridorda hiç ilerlemeyen bir kuyrukta 2 saat bekledikten sonra Mevlüt odada daha doktor olmadığını öğrendi. Bunun ne muayenesi olduğu da belli değildi. Bazısı göz muayenesi diyor, ustalıkla miyop taklidi yapanların askerlikten yırtacağını söylüyor. Bazıları da tehditkar bir edayla, "Doktor gelince gözümüze değil götümüze bakacak ve ibneler askerlik yapmadan ayıklanacak," diyordu. Mevlüt en mahrem yerine başkalarının göz parmak atması ya da İbni diye bir kenara ayrılma ihtimallerinden öylesine korktu ki, bu ikinci korku bütün askerliği boyunca zaman zaman nüksedecekti. Çıplaklığının utancını unutup sıradaki diğer çıplak erkeklerle sohbete başladı. Çoğunun kendi gibi köyden geldiğini, gecekondu mahallesinde yaşadığını ve herkesin en garibanla en salağın bile gururla övündüğü bir torpili olduğunu öğrendi. Kendisi de askere gittiğinden bile haberi olmayan Hacı Hamit Bey'i hatırladı ve övünerek askerde çok rahat etmesini sağlayacak çok sağlam bir torpili olduğunu söyledi. Bir torpili olduğunu sürekli söylemenin diğer erlerin saldırganlık ve alaycılıklarına karşı kendini koruyacağını da böylece ilk günden kavradı. Sıradaki kendi gibi bıyıklı, iyi ki bıyık bırakmışım diye düşünüyordu Mevlüt, birine Hacı Hamit Vural'ı herkesin tanıdığını, onun çok adil ve yardımsever bir hayırsever olduğunu anlatıyordu ki, "Susun!" diye bağırdı sıradakilere bir komutan. Hepsi titreyerek sustular. "Hamamda karılar gibi konuşmayın, gülmeyin, vakur olun. Burası askeriye, kız gibi kikirdemeyin." Mevlüt Burdur otobüsünde uykuyla uyanıklık arasında hep hastanedeki bu anı hatırladı. Bazıları komutan gelince elbiseleri ayakkabılarıyla çıplaklıklarını örtmüşler. Başka bazıları da komutandan gerçekten çok korkmuş gibi yapıp o gider gitmez daha da gülüşmüşlerdi. Mevlüt bu iki değişik tarz adamla da geçinebileceğini iyi biliyor ama herkes böyleyse askerde kendimi çok yabancı ve yalnız hissedeceğim diye korkuyordu. Ama acemi eğitimini bitirip yemin edene kadar kendi kendini ne yalnız hissetti ne de yabancı hissetmeye vakit bulabildi. Her gün bölükle birlikte türküler söyleyerek 2-3 saat koşuyor, engellerden atlıyor, Kör Kerim'in lisede yaptırdığına benzer jimnastik hareketleri yapıyor ve gerçek ya da hayali askerlere yüzlerce kere selam vererek bu işi öğreniyordu. Askere gitmeden önce hayalinde defalarca canlandırdığı, komutandan dayak yeme, garnizondan içeri girmesinden 3 gün sonra Mevlüt'ün gözünün önünde çok sık tekrarlanan sıradan bir şeye dönüştü. Başçavuşun o kadar uyarmasına rağmen salağın teki şapkasını yanlış tutuyor, tokadı yiyordu. Başka bir kafası selam verirken parmaklarını büküyor, şaplağı yiyordu. Bir diğeri talim sırasında bininci kere sağını solunu karıştırıyor, hem komutanın aşağılayıcı küfürünü işitiyor, hem de yere yatıp 100 kere mekik çekerken bütün manga ona gülüyordu. Akşam çay içerlerken, "Abi anlatsalar inanmazdım. Bu memlekette ne kadar aptal ve cahil adam varmış," demişti Antalyalı Emre Şaşmaz. Araba yedek parçası satan bir dükkanı vardı ve ciddi biri olduğu için Mevlüt ona saygı duyuyordu. "Bazılarının nasıl bu kadar salak olduğunu hala anlayamıyorum. Bunlar dayakla da akıllanmaz." "Abi bunlar bu kadar aptal olduğu için mi bu kadar dayak yiyor, yoksa bu kadar dayak yedikleri için mi bu kadar aptal oluyor? Asıl tartışmamız gereken konu budur," diye kestirip attı Ankaralı Ahmet. Onun da bir tuhafiyeci dükkanı vardı. Mevlüt aptallar hakkında toptan yargı verebilmek için en azından bir dükkan sahibi olmak gerektiğini anladı. Tesadüfen aynı mangada olduğu bu seçkinlerin ukalalıklarından hoşlanmıyordu aslında. 4. bölüğün çatlak komutanı gıcık kaptığı Diyarbakırlı asker ocağında Kürt ve Alevi kelimeleri yasaktı. Bir ere o kadar eziyet etmişti ki gariban er hücre cezasındayken kemeriyle kendini asıp intihar etmişti. Mevlüt küçük dükkan sahipleri bu intihara kendisi kadar üzülmedikleri, hatta komutanı ciddiye alıp intihar eden ere akılsız dedikleri için öfkelendi onlara. Çoğu er gibi kendi de arada bir intiharı düşünüyor ama herkes gibi bir şaka yapıp her şeyi unutabiliyordu. Aynı günlerde bir öğle vakti iki dükkan sahibi Emre ile Ahmet güle oynaya yemekhaneden çıkarlarken sinirli bir anında olan binbaşıya çarpıldılar. Mevlüt onların şapkalarını yanlış tuttukları için iyi tıraşlı yanaklarına komutandan ikişer tokat yemelerini uzaktan zevkle ve sessizce seyretti. "Askerlik bittikten sonra ben o İbni binbaşıyı bulup anasından doğduğu yere kadar kovalayacağım," dedi Ankaralı Ahmet akşam çay içerlerken. "Ben hiç takılmadım be abi. Askerlikte mantık mı var zaten?" dedi Antalyalı Emre. Mevlüt yediği tokadı unutuveren Antalyalı'nın siyasi kıvraklığına ve pişkinliğine saygı duydu. Ama askerde mantık yoktur görüşü onun değil, komutanların sloganıydı. Verdikleri bir emrin mantığının sorgulandığı durumlarda komutanlar öfkelenir, "İcabında hiçbir neden ve mantık olmadan sizleri 2 hafta sonu cezaya çeker, hepinizi çamurlarda süründürür, hayatınızı kaydırırım," diye bağırır. Dediklerini de yaparlardı. Birkaç gün sonra Mevlüt ilk tokadını yedi ve dayağın aslında hayalinde büyüttüğü kadar da vahim bir şey olmadığını hemen hükmetti. Yapacak bir şey olmadığı için mıntıka temizliğine yollanan Manga, etrafta ne kadar kibrit çöpü, sigara izmariti ve kuru yaprak varsa toplamıştı. Herkes dağılıp bir köşede sigara içiyordu ki, ne ulan bu diye bağıran dev gibi bir komutan belirdi karşılarında. Mevlüt hala yakadaki çizgilerden rütbeyi okuyamıyordu. Manga'yı sıraya dizdi ve 10 erin her birine kocaman eliyle birer tokat attı. Mevlüt'ün canı çok yandı ama o kadar korktuğu şeyi, ilk dayağını mesele etmeden anlattığı için memnundu. Manga'nın önündeki uzun boylu Nazilli'li Nazmi, tokadın gücüyle savrulmuş, öfkeden adam öldürecek gibiydi. Mevlüt onu teselli etmek istedi. "Boş ver abi," dedi. "Bak ben takıyor muyum? Geçti gitti işte." "Çünkü sana benim gibi sert çakmadı," dedi Nazilli'li öfkeyle. "Karı gibi güzel yüzün var da ondan." Mevlüt bunun doğru olabileceğini düşündü. "Güzeldi, çirkindi, yakışıklıydı, tipsizdi. Ordu ayrımcılık yapmaz. Herkesi kodumu oturtur," dedi bir başkası. "Doğulular, esmerler, karanlık bakışlılar daha çok yer dayağı, beyler. Kandırmayın kendinizi." Mevlüt dayak tartışmasına katılmadı. Kendi hatasından kaynaklanmadığı için yediği tokatın gurur kırıcı bir şey olmadığına kendini inandırmıştı. Ama 2 gün sonra yakası bağrı açık, disiplinsiz bir durumda düşüncelere dalmış, Süleyman mektubu Raiha'ya ulaştıralı ne kadar zaman olmuştu acaba, yürürken bir teğmen durdurdu onu. Avcunun içi ve elinin tersiyle 2 hızlı tokat attı Mevlüt'e. "Bir de salak," dedi. "Evin mi burası senin? Kaçıncı bölüktensin sen?" Mevlüt'ün cevabını bile dinlemeden yoluna devam etti. 20 aylık askerliği boyunca daha çok dayak tokat yemesine rağmen Mevlüt'ün kalbini en çok bu kırdı. Çünkü teğmenin haklı olduğunu düşünüyordu. Evet, o sırada Raiha'yı düşündüğü için ne şapkasına, ne selamına, ne yürüyüşüne dikkat etmişti. O gece Mevlüt herkesten önce yatağına girdi. Yorganı ta başına kadar çekti ve hüzünle hayatını düşündü. Şimdi tarla başındaki evde Ferhat ve Mardinli çocuklarla birlikte olmak isterdi elbette. Ama orası da aslında kendi evi değildi. Teğmen, "Evin mi senin burası?" derken sanki bunu kastetmişti. Ev olarak aklına gelen tek yer, şimdi babasının tek başına televizyona bakarak uyukladığını hayal ettiği Kültepe'deki gecekonduydu. Oranın da hala bir tapusu bile yoktu. Sabahları dolabının dibindeki kazakların altına sakladığı mektup, rehberlerinden birini gelişigüzel açıyor, dolabın kapısının arkasına gizlenirken gün boyunca hayalini meşgul edecek bir sayfayı 1-2 dakika okuyor ve aklında kalanlarla bıktırıcı talimler ve bitip tükenmez koşullar arasında Raiha'ya yazacağı mektupların sözlerini kuruyordu. Hayal ettiği güzel sözleri hapiste kağıtsız kalemsiz şiirler yazan siyasal mahkumlar gibi ezberler, hafta sonları çarşı izine çıktığında özenle kalemi alıp Duttepe'ye postalardı. Bütün erlerin gittiği kahvelere ve sinemalara hiç uğramadan şehirler arası otobüs garajının bir köşesindeki masaya oturup Raiha'ya mektup yazmak büyük bir mutluluktu ve Mevlüt bazen kendini bir şair gibi hissederdi. Mevlüt 4 aylık acemi eğitimini bitirirken G3 piyade tüfeği kullanmayı, herkesten biraz da iyi, tekmil vermeyi, selam vermeyi, dikkat çekmemeyi, emirlere uymayı herkes kadar ve durumu idare etmeyi ve gerekli yerde yalan söyleyip ikiyüzlülük etmeyi herkesten biraz daha az öğrenmişti. Bazı şeyleri beceriksizlikten mi yoksa kendi ahlaki dertleri yüzünden mi iyi yapamadığına karar veremiyordu. "Bana bakın, ben şimdi gidiyorum ya, yarım saat sonra döneceğim ve bölük hiç ara vermeden talim yapmaya devam edecek," diyordu komutan. "Tamam mı?" "Emret komutanım," diye bağırıyordu bütün bölük. Ama komutan sarı karargah binasının köşesinden kaybolur kaybolmaz bölüğün yarısı hemen yere uzanıp sigara tüttürmeye ve gevezelik etmeye başlıyordu. Geri kalan yarısının da yarısı komutanın aniden geri dönmeyeceğine emin olana kadar talime devam ediyor, öbür yarı da devam ediyormuş gibi yapıyordu. Mevlüt bu sonunculardandı. Talime inanarak ve içtenlikle devam edenlerle alay edildiği, hatta manyak mısın diye itip kakılarak onlar durdurulduğu için sonunda komutanın emrini kimse yerine getirmiyordu. Bütün bunlara ne gerek vardı? Askerliğinin 3. ayında bir akşam çay içerlerken Mevlüt cesaretini toplayıp bu felsefi ahlaki soruyu dükkan sahiplerine sordu. Sen gerçekten çok safmışsın be Mevlüt dedi Antalyalı. Ya da aşırı saf taklidi yapan bir numaracı dedi Ankaralı. Benim onlar gibi küçük de olsa bir dükkanım olsaydı mutlaka liseyi, üniversiteyi bitirir, askerliğimi subay olarak yapardım diye düşünüyordu Mevlüt. Artık saygı duymadığı bu dükkan sahiplerinden koparsa bulacağı diğer arkadaşlar arasında da kendine yine yalnızca çay almaya yollanan iki yüzlü aptal çocuk rolü düşeceğini görüyordu. Yine sapı kırık demlikleri herkes gibi şapkasıyla tutacaktı. Kura'da Kars'taki tank tugayınız çekti. Batı'yı, hatta İstanbul'u bile çeken talihliler de vardı. Bu Kur'an'ın da hileli olduğu söyleniyordu ama Mevlüt ne kıskançlık ne öfke duydu. Ne de doğuda, Rus sınırında Türkiye'nin en soğuk ve en yoksul şehrinde 16 ay geçireceği için dertlendi. İstanbul'a bile uğramadan Ankara'da otobüs değiştirerek bir günde Kars'a gitti. 1980 Temmuz'unda Kars 50 bin nüfuslu, aşırı yoksul bir şehirdi. Mevlüt elinde bavulu garajlardan şehrin tam merkezindeki garnizona yürürken sokakların sol siyasi sloganlarla kaplı olduğunu gördü. Bazılarının altındaki imzaları Kültepe duvarlarında gördüğünü hatırladı. Mevlüt askeri garnizonu sakin ve huzurlu buldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndakiler hariç şehirdeki askerler siyasi kavganın dışındaydılar. Hayvancılık yapılan köylere, peynircilik yapan mandıralara, bazen jandarmalar sol militan yakalamak için baskın yapıyorlardı ama o jandarma bölükleri uzaktaydı. Şehre gelişinin birinci ayında sabah içtimasında komutanın bir sorusu üzerine sivil hayatta garsonluk yaptığını söyledi. Böylece ordu evinin lokantasında çalışmaya başladı. Bu onu soğukta tutulan nöbetlerden, bölükteki gıcık komutanların gelişi güzel ve saçma emirlerinden uzak tuttu. Artık yatakhanedeki küçük masada ordu evi lokantasının mutfak masalarında kimse bakmazken Raiha'ya mektup yazmaya vakti oluyor, açık radyodan Anadolu türkülerini ve Emel Sayın'dan, Erol Sayan'dan Nihavend şarkısı kalbe dolan o ilk bakış unutulmazı dinliyor ve sayfalar dolduruyordu. Yazıcılık, boyacılık, tamircilik gibi işlerle karargahta yatakhanelerde kalıp bir iş yapıyormuş gibi görünen erlerin çoğunun gizli bir cebinde küçük taşınabilir transistörlü radyoları vardı. Mevlüt o yıl gelişen müzik zevkiyle birlikte Anadolu türkülerinden esinlenmiş, nazlı bakışlı, ceylan gözlüm, süzgün bakan, kara gözlü, mahmur gözlü, fettan bakışlı, hançer gözlü, efsun nazarlı pek çok mektup yazdı sevgilisine. Yazdıkça Raiha'yı ta çocukluğundan beri tanıyormuş, onunla ortak bir ruhsal geçmişleri varmış gibi geliyordu ona. Sanki her mektupta kelime kelime, cümle cümle Raiha ile aralarındaki yakınlığı kuruyor, ileride bu hayal ettiklerini yaşayacaklarını da hissediyordu. Yaz sonunda soğuk olduğu için bir yüzbaşıyı kızdıran bir tabak patlıcanlı türlü yüzünden mutfakta bir aşçıyla tartışırken biri kolundan tutup çekti. Dev gibi biriydi bu. Bir an korktu Mevlüt. Anam sen muhinesin dedi sonra. İki arkadaş kucaklaşıp öpüştüler. Millet askerde zayıflar yine ipliğe döner, sen şişmanlamışsın. Orada evinde garsonum dedi Mevlüt. Kasabın kedisi gibi mutfakta semirdim. Ben de orada evinde kuafördeyim. Mohini Kars'a iki hafta önce gelmişti. Liseyi bitirememiş. Babası da onu bir kadın berberine çırak vermiş. Böylece berber olacağı belli olmuştu. Elbette ordu evinde subay karılarının saçlarını sarıya boyamak kolay bir işti. Ama Mevlut'la çarşı izine çıktıklarında Asya Oteli'nin karşısındaki çayhanede futbol maçı seyrederlerken Mohini şikayetleri başladı. Mohini: Ordu evindeki kuaförde işim zor değildi aslında. Tek derdim her kadına kocasının rütbesi kadar ilgi göstermenin incelikleriydi. En güzel saçı yapmak, en tatlı sözleri garnizon komutanı Turgut Paşa'mızın götten bacaklı karısına, biraz daha azını onun altındaki paşanın biraz sıska karısına söylemek, daha az vakti ve emeği de binbaşıların karılarına, binbaşıların kıdem sırasına dikkat ederek harcamak ve bütün bunlar sinir hastası ediyordu beni. Bir gün genç bir subayın güzel karısının esmer saçlarını şöyle bir övecek oldum da Turgut Paşa'nın karısından başlayarak her biri nasıl burun kıvırıp ezip aşağıladılar beni anlattım Mevlut'a. Turgut Paşa'nın karısının saçını ne renk yaptın? Benimkini daha açık olmalısın dedi binbaşımızın dikkatli eşi. Kim nerede konken oynuyor, hangisinin misafir günü nerede birlikte hangi dizi seyrediliyor ve hangi fırından ne kurabiye alınacak bilirdim. Bazılarının çocuklarının doğum gününde şarkılar söyledim, hokkabazlık yaptım, garnizon duvarlarından dışarı çıkmaktan hoşlanmayan hanımefendiler için dükkanlardan alışveriş yaptım, bir diğerinin kızının matematik ödevine yardım ettim. ''Sen ne anlarsın matematikten ulan Muhini?'' diye sözümü kesen Mevlüt kabaca, ''Yoksa paşanın kızını mı sikiyorsun?'' ''Yazıklar olsun Mevlüt sana. Askerde hem ağzın bozulmuş hem de ruhun. Karargâhtan çıkıp asker evinde rahat bir iş bulan paşa evlerinde hizmetçilik, uşaklık ederken azarlanıp aşağılanan bütün erler gururlarını kurtarmak için akşam bölükte paşanın kızını beceriyorum derler. İnanıyor musun sen bu palavralara? Ayrıca Turgut Paşa da bu çirkin sözleri hiç hak etmeyen adil bir askerdir. Karısının şerrinden ve şımarıklıklarından da beni hep o korur, tamam mı?'' Askerliği boyunca bir erden işittiği en dürüst sözlerdi bunlar. Mevlüt utandı. ''Paşa da iyi adam aslında'' dedi. ''Kusura bakma, gel seni bir öpeyim de kızma.'' Bunu söyler söylemez de kendinden bile sakladığı şeyi anladı hemen. Onu lisede en son gördüğünden bu yana Muhini kadınsılaşmış, içinde gizli bir eşcinsel olduğu ortaya çıkmıştı. Muhini bunun farkında mıydı? Mevlüt fark etmiş gibi yapmalı mıydı? Bir an hiç kıpırdamadan birbirlerinin gözlerinin içine sessizce baktılar. Turgut Paşa, karısının kuaförü Er ile lokantadaki garson Er'in İstanbul'dan okul arkadaşı olduğunu çabuk öğrendi. Böylece Mevlüt da paşanın evine özel işler için gitmeye başladı. Bazen mutfak dolabını boyar, bazen çocuklarla at arabası ve sürücüsünü oynarlardı. Kars'ta taksi yerine at arabaları vardı. Bölük komutanına ve ordu evi yöneticisine, paşanın evde vereceği davet hazırlıkları için Mevlüt'ün bazı günlerde evine gideceği bildirilmiş, bu da Mevlüt'ü kısa sürede herkesin gözünde en yüksek aşama olan paşadan torpilli mertebesine yükseltmişti. Mevlüt, bu yeni ve itibarlı konumunun dedikoduyla önce bölükte, sonra bütün garnizonda hızla yayıldığını görmekten zevk alıyordu. Onu görünce, "Naber lan bebek yüzlü?" diyenler, durup dururken pandik atıp onu ibne durumuna düşürenler önce şakalarını kestiler. Teğmenler Mevlüt'e karşı yanlışlıkla düşmüş bu zengin çocuğu gibi özenle davranmaya başladılar. Bazıları da Rusya sınırında yapılacak tatbikatın gizli tarihini paşanın karısının ağzından alması için ricalar ettiler. Bir daha fiske bile atmadılar Mevlüt'a. 12. ayrımın sonu, sayfa 161.